Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere Orta Doğu yine karıştı. Orta Doğu aslında her zaman karışık da hocamla da zaman zaman böyle masaya yatırıyoruz konuyu. Fakat geçtiğimiz günlerde Amerika'nın İran'ın önemli komutanlarından birini öldürmesi üzerine yine Orta Doğu'da çanlar çalmaya, kazanlar kaynamaya başladı. Kasım Süleymani bir Amerikan saldırısıyla Irak'ta öldürüldü. Bunun üzerine İran'ın çeşitli tepkileri oldu. Her ne kadar işte Amerikalılara saldırdık falan gibi açıklamalar yapılsa da aslında olayın öyle olmadığı ortaya çıktı. Tabii meselenin bugüne dair söylenecek çok fazla detayı var ama biz bugünü değil de yine programımızın muhtevası gereği geçmişi konuşacağız. Çünkü geçmişte yaşananları tam olarak anlayamadan bugünü idrak edebilmek ve geleceği inşa edebilmek de imkansız hale geliyor. Bu programımızda inşallah dilimiz döndüğünce Osmanlı topraklarında bulunan Şiileri, Osmanlı-Safevi ilişkilerini ve Şii-Sünni ilişkilerini, problemlerini masaya yatırmaya çalışacağız değerli hocamla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de dinleyicilerimizi selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu Devleti Aliye bünyesinde çok fazla dini inanca mensup, farklı kültürlere mensup grupları, kişileri barındıran büyük bir devletti. 600 küsür yıl bu kadar farklı etnik unsuru bir arada tutabilmek insanlık tarihinde açıkçası çok görülebilen bir şey değil. Bu topraklarda Şiiler de vardı hocam, Osmanlı topraklarında yaşayan. Bir de Osmanlı sınırında bir Safevi devleti bulunuyordu, büyük bir Şii devleti. İsterseniz Osmanlı-Safevi ilişkileri ne zaman başladı, nasıl başladı, biraz bunları tamam konuşarak giriş yapmış olalım.
Şimdi siz genel bir giriş yaptınız. Günümüzdeki Irak ve İran'daki hadiselerin ışığında biraz meselenin tarihi boyutuna bakacağız ama ben de benzer bir genel çerçeveyle başlayayım.
Buyursunlar.
Hep söylüyoruz, söylediğimiz, altını çizdiğimiz bir şey var. Orta Doğu'daki meseleleri iyi analiz edebilmek için aslında tek bir disiplinli yaklaşım yeterli olmaz. Yani iyi bir Orta Doğu uzmanı olmak için bugün Irak'ta, İran'da yaşanan hadiseleri iyi analiz edebilmek için bir defa uluslararası ilişkileri sadece bilmek yeterlidir. Tarih bilmeniz gerekiyor, dinler tarihi bilmeniz gerekiyor, sosyoloji bilmeniz, bazen sosyal psikoloji bilmeniz gerekiyor vesaire. Biz bugünkü sohbetimizde aslında son 1-2 haftada Irak'ta, İran'da yaşanan hadiselerin son dönem Osmanlı'daki bu coğrafyadaki hadiselerle ne kadar yakından bağlantılı olduğunu aslında biraz altını çizmeye, bunu vurgulamaya çalışacağız.
Eyvallah.
Şimdi evet, dediğiniz gibi Osmanlı bir imparatorluktu. Dolayısıyla içerisinde çok farklı etnik, dini, kültürel gruplar bulunuyordu. Bunu daha önceki programlarımızda izah ettik, millet sistemini konuştuk. Ama tabii ki bugün konuşacağımız Şii meselesi millet sisteminin içerisinde olan bir şey değil. Çünkü millet sistemi dediğimiz ya da böyle anılan yönetim tarzı daha çok gayrimüslimleri ilgilendiriyor. Osmanlı ise Şiileri İslam dairesi içerisinde görüyor. Yani bunu özellikle ayırt etmek lazım.
Bu önemli.
Osmanlı topraklarında Şiiler yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Özellikle de daha ziyade Irak bölgesi ve farklı versiyonlarıyla beraber Yemen'de Zeydilik özellikle ağır basıyor. Lübnan bölgesi ama farklı kollarıyla Osmanlı coğrafyasında bunların var olduğunu görüyoruz. Ve belki bu coğrafyanın, yani Irak coğrafyasının henüz fethedilmesinden önce Yavuz Sultan Selim'in bu tehlikeyi gördüğünü biliyoruz. Yani henüz Trabzon'da şehzadeyken Şiiliğin, özellikle Şah İsmail'in vekilleri aracılığıyla Doğu Anadolu bölgesinde Şii propagandası yapması ve oradaki Türkmenler üzerinde nüfuzunu yaymaya çalışması bir tehdit olarak algılanacak o dönemde ve Yavuz'un doğuya doğru sefer yapmasına padişahlığı sırasında neden olacak. Ve aslında Kanuni ile beraber 1534'te Irak coğrafyası da Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra bu bölgede önemli bir Şii nüfusun Osmanlı toprakları içerisinde, nüfusu içerisinde kaldığını söyleyebiliriz.
Irak'ın dahil edilmesiyle birlikte.
Aynen, doğru.
Peki doğru. Şiilerin Irak'ta yoğun olarak yaşamaya başlamalarının sebebi nedir hocam? Yani İran'da bulunan Safavi Devleti var. Bu Irak'la İran'la sınır.
Tabii şöyle, bu çok daha erken tarihlere gidiyor bu sorunuzun cevabı. O da şu, daha henüz Hazreti Ali'nin hilafetinde bile Küfe İslam medeniyetinin başkenti oluyor. Yani Küfe dediğimiz yer bugünkü Basra şehrine, Irak'ın güneyinde. İlk üç halife döneminde Medine başkentlik rolünü üstlenirken Hazreti Ali biraz daha kuzeyde, Basra şehrinin yakınlarındaki Küfe'yi merkez edinecek ve daha sonra akabinde Muaviye'nin ölmesiyle Yezid'in iktidarı sırasında Hazreti Hüseyin'e yapılan Kerbela'daki saldırı ve onun...
Orası da Irak toprakları içerisinde.
Kerbela bugün Irak'ın çok önemli bir şehri ve bu anlamda da Şiiliğin en önemli belki merkezi. Yani bugün Irak'ta Atabat diye bilinen şehirler var. Şiilik bakımından çok önemli şehirler. Bunların başında Necef geliyor, Hazreti Ali'nin kabrinin bulunduğu yer. Kerbela geliyor, Hazreti Hüseyin'in kabrinin bulunduğu. Samarra gibi ve başka yerlerde de başka Şii imamlarının da dinleyicilerimiz de biliyordur. Yani Şiilikten bahsediyoruz ama Şiiliğin en önemli, belki en baskın kolu 12 imam Şiiliğidir. Yani bunlar 12 tane imama inanıyorlar ve ümmeti yönetecek kişinin Ehl-i Beyt'ten, Hazreti Peygamber'in soyundan gelmesi gerektiğini, dolayısıyla Hazreti Ali ile beraber Hüseyin'le devam eden bir silsileyle 12 tane imamı öne çıkartıyorlar. Şiiliğin farklı kolları, işte Zeydilik gibi, İsmaillik gibi, aslında bu 12 imam sıralamasında bazı farklı görüşlerden kaynaklanıyor.
Şiiliğin kendi içerisinde.
Aynen öyle. Kimisi işte 5. imamın farklı olduğunu söylüyor. Kimisi 7. Dolayısıyla İngilizler 5'ciler, 7'ciler diye de bunları bazen ayırıyor, Zeydileri, İsmaillileri. Ama konuyu dağıtmamak için, bizim için ve İslam dünyasında daha yaygın olarak görülen Şiilik anlayışı, 12 imam anlayışı. İmamların da, birçok imamın türbesinin de Irak coğrafyasında, Osmanlı coğrafyasında olması bu toprakları Şiilik açısından çok önemli kılacak ve Şiiliği bir resmi mezhep haline getiren Safavi Devleti'nin her zaman bu topraklarda gözü olacak. Evet. Osmanlı-Safavi ilişkileri büyük oranda hep Sünni-Şii çatışması olarak ele alına gelmiş. Haklılık payı olmakla beraber sadece Sünni-Şii ilişkisine de indirmemek gerekiyor aslında.
Evet.
Çünkü meselenin bir ekonomik rekabet boyutu da var. Yani Safavi önemli bir Türk İslam devleti. Türk olması da önemli burada.
Onu soracaktım. Yani Safavilik de, Safavi devleti de Şiiliği en başından beri savunan, yaşayan yahut işte Şiilik üzerine inşa edilmiş bir devlet değildi galiba. Sonradan
değil.
Bu topraklara Şiilik inancı yerleşiyor.
Kesinlikle değil. Şimdi orada özellikle Safavi Devleti'nin kuruluşunda Şeyh Safiyüddin ismi önemli. Bir tarikat lideri aslında. İlginçtir. Şimdi Osmanlı, Safeviler ve devamındaki Hindistan'daki Babür Devleti, üçü de Türk, üçü de Müslüman, üç büyük imparatorluk ve devlet, Kara Devleti özellikle bunlar. Ve üçünün de temelinde aslında bir tasavvuf tarikat bağlantısı görüyorsunuz. Osmanlı'da işte Şeyh Hedebali ile Osman Gazi'nin ilişkisi, Safevilerde de Şah İsmail'den önce, epey önce Şeyh Safiyüddin var ve devletin adı da oradan geliyor aslında. Safevi, Safiyüddin ve o zamanlar bu tarikat Sünni bir tarikat. Yanılmıyorsam Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt zamanında bu tarikat Şiiliğe geçecek ve Şah İsmail de 1501 senesinde Şah unvanını kullanan ilk yönetici olacak ve Şiiliği de devletin resmi politikası haline getirecek. Ama sözümü tamamlayayım şu noktada. Ekonomik rekabet dedik. Çünkü İran'ın ipeği, İsfahan ipeği oldukça meşhur. Onun karşısında Bursa'nın ipeği. Yani İsfahan'a karşı Bursa yükselecek ve bir ekonomik rekabet söz konusu olacak. Zaman zaman karşılıklı ambargoların uygulandığı bir ilişki biçiminden bahsediyoruz aslında. Bir diğeri de Osmanlı, Safavi ve Babürleri birlikte ve aynı hat üzerinde düşünürsek, ki Amerikalı tarihçi Marshall Hudson diyor ki burası dünyanın merkezidir diyor bu kuşak.
Evet.
Yani Osmanlı'yı düşünün, Kuzey Afrika'dan başlıyor. Balkanlar, Anadolu, Mısır, Mezopotamya bu bölgelere hakim. Devamında Safeviler başlıyor. İran, hatta biraz Afganistan'a doğru sarkıyor. Ve onun devamında bir başka Türk İslam Devleti, Babürler. Bu kuşak 16. yüzyılda Türklerin ve Müslümanların kontrolünde. Dolayısıyla dünyanın merkezi denebilecek oldukça stratejik bir noktaya Türkler ve Müslümanlar hakim. O açıdan Şah İsmail'in Türkçe şiirler yazması, Yavuz'un Farsça şiirler yazması bu rekabetin bir parçası olarak da algılanmalı. Babürlerle Safaviler arasında gerilimli ilişkiler olacak. Osmanlı'yla zaten bu gerilim vardı. Meselenin evet önemli bir boyutu Sünni-Şii ilişkisidir, mücadelesidir, ama başka boyutları da olduğunu unutmamak gerekir.
Eyvallah. Şimdi bugüne kadar 700'den fazla röportaj yaptım hocam. Siz konuştukça aklıma soru geliyor.
Buyurun.
Konuyu çok da dağıtmadan böyle bunları konuya da direkt olarak ilişkilendirerek sormak isterim.
Bizim şimdi de programlarımızın sayısı 40'tan fazla oldu.
Evet, evet.
40 haftada yapıyoruz yani bu programı.
Evet, eyvallah. Şimdi yani Anadolu coğrafyasının Şiileşmesinin engelleyen kişi Nizami Mülk olarak bilinir.
Hı hı.
Nizamiye medreselerinin kurucusu Nizami Mülk olarak bilinir. Şayet Nizami Mülk o medreseleri kurmasaydı, Osmanlı topraklarında, o günkü Selçuklu topraklarında Sünniliğin yayılmasını sağlamasaydı, Şiilik belki bu coğrafyada da hakim olacaktı. Çünkü Safaviler ifade buyurduğunuz gibi bir Türk devletiydi. Osmanlılar da bir Türk devletiydi. Dolayısıyla Şiiliğin yayılması buradan anlaşılıyor ki çok zor olmasa gerek bu coğrafyada. Hı-hı. Şimdi hocam şöyle,
Osmanlı... Ben burada biraz açayım, bir iki çarpıcı örnek vereyim.
Buyursunlar.
Türkler tarih boyunca hep Sünni İslam'ın savunucusu olmuş.
Hı.
Bu çok önemli ve çok böyle kritik noktalarda Şiilikle mücadele etmişler. Yani biz daha ziyade evet demin Nizamiye medreselerinden bahsettiniz, Nizamül Mülk'ün 1055 yılında Bağdat'taki halife Şiilerin baskısı altında, tahkim altındayken onu kim kurtarıyor? Tuğrul Bey, Çağrı Bey kurtarıyor. Hı. Yani oradaki Büveyhoğulları, Karmatiler, bunlar Şii gruplar. Çok 10. yüzyıla çok ciddi bir güç kazanmıştı Şiiler. Bir başka örnek Gazneli Mahmut'tur.
Hı.
Biz Gazneli Mahmut'u hep Hindistan'a yaptığı 17 seferle biliriz, ama bu seferlerin bazıları o bölgedeki direkt Şiilerin üzerine yapılıyor.
Evet.
4. 8. seferi direkt Şiilerin üzerine yapılıyor. Dolayısıyla o da tam İşte 10. yüzyılda, hatta 11. yüzyıla sarkıyor. Şiilerin en güçlü, kuvvetli olduğu dönemde Sünni İslam'ı savunduğundan dolayı Bağdat halifesi tarafından sultan ünvanı verilecek ve dostane bir ilişkisi gelecek. Yani sadece Yavuz'u hatırlamamak lazım.
Evet.
Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Gazneli Mahmut olsun, Nizamül Mülk olsun, bu anlamda o Sünni İslam'ın savunuculuğunu yapmak, Şiilerle mücadele etmek anlamında oldukça önemli bir konuma sahipler.
Hı. Eyvallah. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu adaletiyle ön plana çıkmış ve adaleti tesis etmeyi kendine şiar edinmiş bir devletti. Programımızın girişinde de söyledik ki pek çok farklı etnik unsuru ve din unsuru bünyesine barındırıyordu. Kendi toprakları içerisinde bulunan Şiilerle Osmanlı'nın münasebeti nasıldı hocam?
Yani şöyle söyleyeyim, Osmanlı'da aslında klasik dönemde Anadolu'da böyle farklı heterodoks gruplar var.
Hı-hı.
Yani ana damarı takip etmeyen, biraz daha o ana damardan, ana yoldan sapmış diyelim ya da ayrılmış bazı gruplar var. Tasavvufta, tarikatlerde bazen kalenderilik gibi, melamilik gibi böyle ortodoks Müslümanı, yani ana damarı takip eden bir Müslümanın kolay yorumlayıp anlayabileceği tarzlar değil bunlar. İşte mesela şeyi düşünün, felsefi akım olarak sinikler, Diyojen. Bunlar melamilik, kalenderilik, bazen bunlarla ortak noktaları oluyor. Çok teşbihte hata olmasın, ama Anadolu coğrafyasında büyük bir Şii kitlesinin olduğunu söyleyemeyiz. Yani daha çok bu tür heterodoks gruplar olduğu söylenebilir. Ama ancak 16. yüzyıldan sonra Şah İsmail'in nüfuzuyla bu Şiilik anlayışını yaymak istemesiyle biraz yayıldığını söyleyebiliriz. Türkmen boylar arasında bunun yayıldığını söyleyebiliriz. Ama daha ziyade külliyetli bir nüfus olarak aslında Irak coğrafyasının, Yemen'in Osmanlı sınırlarına dahil olmasından sonra buralarda ki Şii gruplar doğal olarak Osmanlı nüfusunun bir parçası oldu. Hı hı. Ve Yemen'de Zeydiler, buna ileride değinelim, Yemen'le ilgili bir program yapalım.
İnşallah.
Osmanlı için ciddi bir sıkıntı doğuracak. Yani biz hep Sünni Şii meselesi bakımından hep Safaviler hatırlıyoruz ama Osmanlı'nın Yemen'de hakimiyet kurması çok çok zor oluyor. Sadece 16. yüzyılda değil, 19. yüzyılda bile Zeydilerle çok ciddi çatışmalar, ayaklanmalar söz konusu. Geçen hafta Yahudileri konuşmuştuk. Hı-hı. O zaman şunu demiştik. Aslında Osmanlı toprakları Balkanlara genişleyince Yahudiler içeride kaldı.
Evet.
Aynen Şiilerin durumu da biraz ona benziyor diyebiliriz.
Bu soruyu niye sordum hocam? Şimdi Irak'tan bahsettiniz. Hı-hı. Osmanlı'nın Irak'ı fethetmesinin ardından oradaki Şii nüfusla birlikte aslında biraz daha bu topraklarda Şiiliğin, Şii nüfusun yoğunlaşmaya başladığını ifade buyurdunuz. Şimdi Şiilikle mücadeleye ilişkin hep işte birinci olarak Yavuz Sultan Selim örneği verilir. Hı-hı. Yani Yavuz Sultan Selim'in bu husustaki ciddiyeti, kararlılığı ve keskin kılıcı örneği, hı-hı, verilir. Bir de Kuyucu Murat Paşa örneği, hı-hı, vardır malumunuz. Hani Kuyucu Murat Paşa'nın da bir takım isyanları bastırmak adına, özellikle Şiiler tarafından, hı-hı, ortaya atılan isyanları bastırmak adına biraz sert bir tedbir aldığını söylerler ve bu hususta Osmanlı'yı eleştirirler. Yani Osmanlı'nın bu tepkisi, Yavuz'un veya Kuyucu Murat Paşa'nın veya 4. Murat'ın bu tepkileri aslında hususi olarak Şiiliğe mahsus bir şey değil, değil mi? Yani isyan eden kim varsa devlet, hı-hı, onunla mücadele ediyor. Hı-hı. Yani isyan eden Ermeni olsa Ermeniyle mücadele edecekti. Yahudi olsa Yahudiyle mücadele edecekti. Yani öyle bir imaj, algı oluşturulmaya çalışılıyor ki sanki Osmanlı'da böyle kendi topraklarında yaşayan Şiilere mahsusen zorbalık yapmış gibi bir şey anlatılıyor hocam. Bu doğru mudur?
Yok. Yani şöyle düşünün. Geçen hafta dediğim gibi Yahudileri konuştuk. Yani Yahudi'ye, Hristiyan'a geniş bir tolerans gösterip İslam dairesi içerisinde bulunan Şiilere baskı yapmak ya da askeri mücadeleyle mücadele etmek böyle bir şey söz konusu değil. Hmm. Mantıklı da değil. Osmanlı adaletine yakışmaz böyle bir şey. Zaman zaman olmamış mıdır? Belki birazdan bir örnekten bahsedeceğim Osmanlı Irak'ında 19. yüzyılın ortasında. Hı hı. Ama çoğu zaman böyle bir şey söz konusu değil. Altını çizmemiz gereken, vurgulamamız gereken önemli bir şey var. Osmanlı kendi toprakları içerisindeki Şiileri bir tehdit olarak görmüyor.
Evet, bunu sıkça söylemek lazım.
Evet, bunu özellikle dinleyicilerimizin kulağında küpe olması için tekrar etmekte fayda var. Hı hı. Mesele dış güçlerle bağlantılı olduğu ölçüde Osmanlı bunu bir dış tehdit olarak algılamaya başlayacak. Yani eğer Şah İsmail olmasaydı ve Şah İsmail Şiiliği Osmanlı topraklarına yaymak istemeseydi, kendi siyasi nüfuzunu Osmanlı topraklarına yaymak istemeseydi belki Yavuz buna bu kadar karşı çıkmayacaktı.
Evet.
Tekrar ediyorum, Şiilik İslam dairesi içerisinde bir anlayıştır, inançtır. Yani bu insanlar da La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyor. Hı hı. İslam'ın en temel prensibi Allah'ın varlığı, birliği, Hazreti Peygamber'in risaleti, peygamberliği konusunda bir tereddüt yok. Hı hı. Çok böyle gulat denebilecek aşırı uçlarda evet bazıları farklılaşıyor. Türkiye'de bazı Alevi gruplarda da bu var. Yani Hazreti Ali'ye peygamberlik atfedenler hariç, hı hı, bu sıkıntılı bir durumdur. Genel olarak Şiilik İslam dairesi içerisindedir.
Ki Osmanlı da böyle değerlendiriyor.
Aynen.
Evet.
Öyle değerlendiriyor. Ama şunu tekrar ediyorum. Dış unsurlar devreye girdiğinde ve bu diyelim ki Osmanlı niye Safaviler aslında karşı çıkıyordu? Çünkü küffarla ittifak yapıyor, hı hı, Osmanlı'ya karşı. Portekizlerle ittifak yapıyor. Efendimiz'in Avrupa'daki başka devletlerle irtibata geçiyor. Osmanlı batıda fetihlere giderken bu arkadan vuruyor. Hı hı. Yani bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Dolayısıyla mesele İran etkisiyle birlikte düşünülmeli, bu açıdan önemli. Hı hı. Ve aslında bu arka plan tamamen günümüze de ışık tutuyor. Yani
evet,
siz Kasım Süleymani'nin katledilmesiyle meseleye girdiniz. Şimdi Kasım Süleymani gecenin o saatinde Irak'ta ne işi
Bağdat,
var?
Evet.
Bağdat'ta ne işi var?
Yanında da Haçlı Şabi'nin komutanı.
Değil mi? Dolayısıyla bu aslında belki konuyu yavaş yavaş oraya getirmemiz lazım. İran'ın henüz bu topraklar, yani Irak bölgesi Osmanlı toprağı iken bile buralarda nüfuzunu arttırmaya yönelik girişimleri var. Asıl burada bir tehdit algısı oluşuyor Osmanlı yöneticileri arasında.
Şimdi bir iki dakikamız kaldı araya. Aradan sonra özellikle 19. yüzyıldaki çatışmaları biraz değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ama araya gitmeden hocam siz yüksek lisansınızı da uluslararası ilişkiler alanında yaptınız. Evet. Londra'da uluslararası ilişkiler konusunda da hakimsiniz. Hocam tarih tekerrür ediyor değil mi aslında? Yani tabii. Osmanlı topraklarında o dönemde Safaviler Şiileri kışkırtmaya çalışıyor bir anlamda. İşte Osmanlı Devleti'ne karşı, Devlet-i Aliye'ye karşı isyan hareketleri oluşturmaya çalışıyor. Yahut oradan Irak'ı ele geçirerek tehdit unsuru haline geliyor. Bugün de bizim topraklarımızda yaşayan bir takım gruplar yine uluslararası güçler tarafından veya yakın coğrafyada bulunan ülkeler tarafından devlet aleyhine, Türkiye aleyhine kışkırtılmaya çalışılıyor. Aslında aynı hikayeyi bir kez daha yaşıyor, bir kez daha izliyoruz.
Kesinlikle. Yani hani ibret almazsanız tarih tekerrür eder. Evet. Aslında biz de bu tarihin derinliğine yolculuk programında biraz belki bu hafta biraz daha özel olarak buna dikkat çekmek istiyoruz. Irak'ta, İran'da yaşanan hadiseler maalesef bu bölgenin tarihinde çok sık bir şekilde görülen şeyler. Orada bir noktayı belki düzeltmekte fayda var. Aslında Şah İsmail, yani 16. yüzyılda Anadolu'daki Şiilere nüfuz etmeye çalışmıyor. Anadolu'da böyle bir Şii grup olduğunu söylemek belki çok doğru değil.
Ama Irak'ta?
Yani şöyle düzeltelim o kısmı. Türkmenler arasında Şii anlayışını yaymaya çalışıyor. Bu Türkmenlerin Şii olduğunu söylemiyoruz. Ama bu Türkmenler çoğu zaman göçebe oldukları için çok böyle dört dörtlük dini pratikleri belki olmayabilir. Belki Şiiliğe biraz daha yakın bir eğilimleri olabilir. Dolayısıyla Şah İsmail bundan istifade edip onların gönüllerini kazanmaya ve onları Şiiliğe kazanmaya çalışıyor. Dediğiniz gibi bugün de işte İran'ın aslında Irak'taki Şiiler üzerinde gerek işte mollalar, müştehitler kanalıyla bu etkisini kullanmak suretiyle siyasi nüfuz alanını genişlettiğini görüyoruz aslında. Yani ikinci kısımda 19. yüzyıl meselesini konuşurken Şiilik aslında sadece bir dini inanç olarak kalmayacak, meselenin siyasi boyutu da var. Dolayısıyla o siyasi boyut aslında devlet yetkililerini biraz daha alarm edecek, endişelendirecek. Mesele sadece dini boyutta kalsa bu çok daha kolay tolere edilebilirdi. Ama İran etkisi olunca bu devlet görevlilerini harekete geçirecek.
Bugün de bir takım mezheplerin, inançların, etnik farklılıkların siyasetin malzemesi haline getirildiği gibi o dönemde de yani, maalesef.
Daha garibi ne biliyor musunuz? Bütün müsteşrikler bu tür konuları çalışıyor.
Evet.
İşte Haşhaşiler, Zeydiler, İsmaililer, Bernard Lewis'in doktora tezinde falan çalıştığı konular açın bakın, yani bu konuları çalışmış adam.
Evet, evet.
Şiiler, yani nedense bu konular biraz kaşınarak İslam toplumunun karıştırılabileceği bir şey var. Ne diyelim, yumuşak karnı var. Ve bunu maalesef oryantalistler, müsteşrikler de iyi beceriyor.
Burası çok önemli. Bunun programımızın sonunda geçmişle bugünü kıyaslayarak biraz konuşalım. Bir ara verelim isterseniz. Ardından devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bu programımızda, bu haftaki programımızda biraz Şiilik, Sünnilik meselesinin tarihini, özellikle Osmanlı topraklarında yaşananları ve yakın coğrafyada, Osmanlı'ya çok yakın coğrafyada bulunan ülkelerle, Safavilerle olan ilişkileri değerlendirmeye çalışıyoruz kıymetli hocamla. Aradan önce hocam biraz Osmanlı-Safavi ilişkilerini ve Osmanlı topraklarında bulunan Şiilerin durumunu değerlendirmiştik. Şimdi 19. yüzyıl Sünni-Şii ilişkileri açısından önemli. Ve açıkçası böyle mücadelelerin de yoğunlaştığı bir dönem. Burası. Bir de Irak'ta Şii nüfusunun artışı meselesi var. Birinci bölümde orada bulunan bir takım Şiilerle ilgili dini anlamda, inanç anlamında önemli denilebilecek bölgelerden dolayı Safavilerin Irak'a yönelik ciddi bir politikası olduğunu söylemiştiniz. Irak'ta Şii nüfus bugünkü kadar tarihin her döneminde de yoğun muydu?
Şimdi şöyle başlayalım. Bir, Şiilik için bu topraklar önemli ama Sünnilik için de bir o kadar önemli.
Evet.
Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin türbesi de Bağdat'ta. Abdülkadir Geylani'nin türbesi de Bağdat'ta. Dolayısıyla sadece Şiiler için önemli bir yer değil. Bunu önceki birkaç hafta önce konuştuk. Hı-hı. Bağdat'ı konuştuğumuzda tekrar o konulara girmeyeceğim. Tekrar olmasın diye. Ve bu açıdan düşündüğümüzde aslında klasik dönemde Irak coğrafyasında Şiilerin çoğunlukta olduğunu söyleyemiyoruz. Zaman içerisinde Şiilerin sayısının arttığını biliyoruz ve artık 19. yüzyıla gelindiğinde önce %50 civarında ama bugünkü Irak coğrafyasında yaklaşık %65 civarında bir Şii nüfusu olduğunu görüyoruz. Bunun tabii sebepleri var ama en genel anlamda 19. yüzyılda bir defa dini aidiyetlerin de bir güç kazandığını, güçlendiğini görüyoruz. Genel, en genel anlamıyla. Yani buna isterseniz Mısır'daki, Sudan'daki Mehdi hareketine bakın, İran'daki Babilere bakın, Abdülhamit'in Panislamizm politikalarına bakın ya da Hristiyanlardaki misyonerlik faaliyetlerinden tutun da Yahudilerdeki o Siyonizmin gelişmesi bile hepsi bunların 19. yüzyıldaki önemli gelişmeler. Dolayısıyla o dini aidiyet oldukça bu dönemde kuvvetli hale geliyor. Ama Şiiliğin artışına baktığımızda ise bunun için aslında birkaç şey söyleyebiliriz. Biraz daha belki erken 18. yüzyıla, yani 1700'lerden itibaren burada Şiiliğin yavaş yavaş bir artma trendine, eğilime girdiğini görüyoruz. Bunda özellikle Osmanlı'nın 19. yüzyılda uyguladığı merkeziyetçi politikaların bir etkisi olduğunu söylemek gerekir. Yani nedir bu merkeziyetçi politikalar? Göçebe aşiretleri iskan etmeye çalışması önemliydi ki önceki programlarımızda Irak'taki aşiret yapısının çok kuvvetli, nüfus olarak bunların çok büyük olduklarından bahsetmiştik. Bunların iskan edilmesi demek ileride vergi alınması, asker alınması demek, çoğu zaman bu aşiretler bu merkeziyetçi politikalara karşı geliyorlardı. Dolayısıyla bu karşı gelme meselesi bu aşiretleri biraz daha muhalif kılıyordu. Aslında Şiiliğin doğasında da Sünni İslam'a karşı bir muhalefet var. Osmanlı Devleti'ni yöneten bir halife var, sultan var. Şiilerin halifeye karşı duruşlarını biliyoruz. Onlar kendilerince İslam toplumunun halife tarafından değil, imam dedikleri kişi tarafından ya da Ehl-i Beyt'ten gelen bir kişi tarafından yönetilmesi gerektiklerini düşünüyorlardı. O Şiiliğin inancındaki Ehl-i Sünnet'e karşı muhalefet bu defa Osmanlı'nın merkeziyetçi politikalarına muhalefetle birleşince aslında bir aidiyet pekişmesi oluyor. Bir Şiilikle o göçebe aşiretler arasında bir ortak payda ortaya çıkıyor. Bu yavaş yavaş bu aşiretlerin Şiiliğe geçmesiyle birlikte Şiiliğin de etkisinin artmasına neden oluyor. Bir başka nokta ise şu: Şii hukukunun içerisinde bir gelişme. O da usulilerin ahbari ekolüne karşı daha baskın hale gelmesi. Bu Şii hukukunda detaylı bir mesele. Dinleyicilerimizi çok buna sokmak istemiyorum ama meselenin sonuç noktası önemli. Usulilerle beraber, bu ekolle beraber müçtehitlik dediğimiz kurumun çok daha sivrilmesi, tebarruz etmesi. Bu müçtehitler sanki misyoner, bizim daha çok Hristiyan topluluklar arasında gördüğümüz o misyonerlik faaliyetleri gibi Şiiliğin yayılması ya da tebliğ mi dersiniz faaliyetlerine önemli bir şekilde katılıyorlar. Aşiretler arasında Şiiliği yaymak için bu müçtehitlerin çalıştığını görüyoruz ve bu müçtehitlik kurumuyla beraber Şiilikte bir hiyerarşi de ortaya çıkıyor. Yani artık o Şii insanlar üzerinde etkisi daha kuvvetli bir Şii hiyerarşisinden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bu 19. yüzyılda bu faktörleri peş peşe sıraladığımızda yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde Şii nüfusun arttığını görüyoruz. Tabii burada belki şunun altını çizmemiz gerekiyor. Osmanlı'yı Irak bölgesinde endişelendiren husus, Irak'ta Osmanlı tebası olan Şiiler değildi. İlk kısımda da buna vurgu yaptık. İranlı Şiiler, yani Osmanlı tebası olmayan Şiiler asıl bir tehdit unsuruna dönüşecek. Burada da asıl mesele dediğimiz gibi bir dış tehdit olması. Buna arzu ederseniz biraz daha detaylı girebilirim.
Tabii buyursunlar hocam.
Yani bu öyle ki, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Irak'ında, hatta Bağdat ve civarında 10 bin civarında İranlı yaşıyor. Yani bunlar Osmanlı vatandaşı değil. Çoğu zaman geçici olarak geliyorlar ama kalıcı hale çoğu zaman erişiyorlar.
Hocam bu İran'dan Irak'a geçiyorlar değil mi? Yani
aynen.
Şöyle bir aslında bir anlamda sosyolojik bir asimilasyon süreci başlatılmış oluyor yani.
Doğru. Ve şöyle de düşünmek lazım. Yani bugünkü sınırlar gibi sınırlar geçilmez değil. Hı-hı. Yani asker tel örgü falan tarzı şey. Bugün bile yok ya o İran dağlarında. Ama o geçiş çok yoğun. Ve buralar aslında bu bölgeler biraz daha hatta şey ne diyelim çift kültürlü. Mesela Osmanlı'nın İran sınırına gittiğinizde insanlar diyelim ki kuzeydeyse Süleymaniye bölgesi Kürtçe ve Farsça konuşur. Mesela yani Arapça ve Türkçe konuşmaz muhtemelen. Ya da Basra bölgesi, Güney Irak bölgesi daha fazla İran etkisine sahip. Peki şu soruyu cevap verelim. Belki dinleyicilerimizin aklına. Niye İranlılar bu kadar Osmanlı toprağında, Irak'ında yaşıyor, teveccüh ediyor? Çok basit bir sebebi var. Çünkü Şiiliğin en önemli şehirleri burada. İlk kısımda da söyledik. Necef, Kerbela, Samarra. Hatta öyle ki cenazelerini bile buralarda gömmek istiyorlar. Yani bu Osmanlı arşiv belgelerinde de sık sık probleme dönüştüğünü gördüğümüz bir konudur. Niye? Çünkü o İran coğrafyasından bir cenazenin o şartlarda, o günlerde taşınması kolay değil. Günler belki haftalar sürüyor.
Önce oraya yerleşip orada öldükten sonra oraya defnedilmek istiyorlar.
İran'da ölse bile buraya
defnedilmek.
Aynen. Dolayısıyla bu ne demek? Ölmüş bir kişinin bedeninin haftalarca açıkta kalması demek, kokması ve salgın hastalıklara neden olması demek. Veba, kolera gibi hastalıklar çok ciddi sıkıntı doğuracak ve İran'la Osmanlı yetkililer arasında bir görüşme meselesine dönecek. Yani bu cenaze meselesi.
Çok özür dilerim hocam. Yine araya giriyorum ama bu iskan politikası, oradan kalkıp İran'dan kalkıp Irak'a göç etme politikası, İran'ın bir devlet politikası mıydı yoksa halkın sadece dini gerekçelerle açıklanabilecek kendiliğinden oluşan bir hareketlenmesi miydi?
Şöyle, iskan politikası Osmanlı'nın politikası. Devlet artık 19. yüzyıldan bahsediyoruz. 1800'lerin Tanzimat döneminden bahsediyoruz. Devlet biraz daha modern bir formasyona bürünmüş. Dolayısıyla neyi arzuluyor devlet? Vatandaşının belli bir yeri olsun. Bunlar devlete katkıda bulunsun. Ne gibi? Vergi versin, asker versin, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla göçebelik arzu edilen bir şey değil.
Ama İran devlet tarafından teşvik ediliyor olabilir mi? İranlıların Irak'a göç etmesi.
Yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama şunu söyleyeyim. Bu sadece Irak'ta olan bir şey değil. Anadolu'da da yani Türkmen aşiretleri göçebe. Yani onları iske Adana'da, Toroslar'da da oluyor bu mesele. Genelde şöyle bir iddia vardır. Osmanlı işte kendi Arap vatandaşlarını bile küçümser, hor gören bir dil kullanıyor. Bazı metinlerde diyor ki bunlar haleti vahşet üzere yaşar. Aslında o tür kavramlar bir Arap milletine yönelik sarf edilmiş kavramlar değildir. Yani göçebe olmak medeni olmamakla eşdeğer tutulduğu için aslında bunlar kullanılıyor. Aynı şeyleri, kavramları Anadolu'daki Türkmenler için de bazen kullanıyor.
Etrakı bir idrak.
Ya da biz birçok metinde aynı zamanda Arap milletine Necip Arap kavmi diyoruz yani. Evet. Bunları unutmamak gerekir. Dolayısıyla bu tür kavramlar, tekrar ediyorum, Arap milletini etnik olarak hedef almaz. Daha ziyade buradaki mesele göçebe mi, yerleşik mi? Yerleşik olmak, medeni olmakla az çok eş anlamlı tutulduğu için böyle bir şey söz konusu. O geçirgenlikle ilgili bir diğer nokta da şu. Yine Osmanlı arşivlerinde çok sık gördüğümüz bir mesele. Sınır aşan aşiretler. Yani bunlar göçebe, yazın yaylada, kışın kışlakta. Ama yaylası İran'da, kışlakı şeyde Osmanlı topraklarında. Bu ne oluyor? Bu tür aşiretler sıkıntı oluyor. Ya da bazı aşiretler vurkaç taktiğiyle vuruyor, İran'a kaçıyor. Bunlar hep sıkıntılı konular. İki devlet arasında hep böyle müzakere edilmiş konular. Ama genel itibariyle tekrar ediyorum, 10 bin civarında İranlı tebanın 1800'lerde Osmanlı Irak'ında, Bağdat'ında yaşaması adeta bir beşinci kol faaliyeti olarak algılanıyor. Yani artık nüfuz etmesi, kırması zor bir kümeye dönüşüyor diye Osmanlı bundan yavaş yavaş endişe etmeye başlayacak. Bir dış tehdit algısı özellikle ortaya çıkacak. İlk kısımda bahsettiğim bir şey vardı, o da şu. Osmanlı hani dedik kendi tabasına askeri olarak bu meseleyi hiç çözmedi ya da Şiilerle mücadelesinden çok bahsetmek bile mümkün değil kendi sınırları içerisinde. Bunun ilginç istisnai belki bir örneği var. O da 1842 yılında Kerbela'da yaşanıyor. Dönemin valisi Necip Paşa Kerbela'ya toplarla giriyor. Yani askerle giriyor. Niye? Çünkü Kerbela o kadar böyle nüfuz edilemez bir alana dönüşmüş ki vali müdahale edemiyor.
Şiilerin egemenliğine girmiş.
Aynen. Hatta İranlıların. Ve arşiv belgesi diyor ki, arşiv belgesinin ifade yaramaz tipler, yaramaz adamlar. Yani bunlar nedir? Suç işlemiş, kanun karşısında sorgulanması gereken insanlar buraya sığınıyor. İltica ediyor ve kimse karışıyor. Hani hatırlar mısınız? İstanbul'da belli mahalleler vardı önceden. Polis bile giremezdi.
Evet.
Hacı Hüsrev'den, Selamsız'dan vesaire az çok İstanbul'da oturanlar bilir. Onun gibi valinin müdahale edemediği bir Kerbela düşünün. Yani bütün suçluların, yaramaz tiplerin toplandığı bir yer. Ve bu yerin İranlı kimliği, Şii kimliği öne çıkıyor. Artık devlet bir noktadan sonra bunu bir tehdit olarak algıladığı için askerle girmek zorunda kalıyor. Bunun ben başka örneğini bilmiyorum. Genel anlamda Şiilikle mücadele daha yumuşak unsurlarla yapılıyor. Başka tedbirler alınıyor. Ama bu İran etkisi ve özellikle Osmanlı tebası olmayan Şiiler Osmanlı için daha bir endişe kaynağıydı diyelim.
Hocam son 5-6 dakikamız kaldı ama yani belki bir 7-8 dakikada olabilir. Biraz geriye dönük yine bir şey sormak istiyorum. Yani herkesin açıkçası işte tarih kitabı okuyan herkesin aklına bu soru 3 aşağı 5 yukarı geliyordur. Şimdi Osmanlı-İran sınırı 1639 Kasışırın Anlaşması ile çiziliyor.
Doğru.
Bu tarihten sonra Osmanlı ile İran arasında, hatta Türkiye ile İran arasında bir sınır anlaşmazlığı, bir silahlı mücadele söz konusu değil. Bunun sebebi nedir? Osmanlı niçin yürümek istemedi İran üzerine veya İran niçin Osmanlı ile savaşmayı göze alamadı?
Şöyle aslında biz hep şunu tekrarlıyoruz. Osmanlı'nın doğu sınırı hiç değişmedi. Bu kabaca doğru. Ama bu bölgede hiç mücadelenin olmadığı anlamına gelmiyor. Yani evet 1555'te ilk sınır yapılıyor. Ondan sonra mesela 1623'te önceki programlarda söyledik. Bağdat 15 yıl İran'ın elinde kalıyor. Safevilerin elinde kalıyor.
Evet.
Yani aslında bir mücadele var. 15 yıl sonra 4. Murat 1638'de tekrar alıyor. Ondan sonra işte Kasr-ı Şirin yapılıyor 1639. Fakat bundan sonra hiç savaşılmadığı anlamına yine gelmiyor. İşte 1720'ler 23 olması lazım. 40'larda 1740'larda yani İran'ın ya da o dönemdeki İran'daki devletlerin farklı hanedanların Musul'a, Basra'ya, Bağdat'a saldırıları devam ediyor. Altını çizeyim. Fakat bu mücadelelere rağmen sınır büyük oranda değişmiyor. Yani sınırla ilgili birçok komisyon kuruluyor. Yani 1800'lerde ortalarında tekrardan böyle bir sınır koyulup genellikle şey yapılmaya çalışıyor. İşte bu aşiret bölgesi orada kalsın, şu aşiret bölgesi burada kalsın gibi sınırda küçük düzenlemeler vesaire yapılıyor. Ama genel olarak İran sınırı değişmiyor. Hı-hı. Bu mücadele olmadığı anlamına gelmiyor, onu da ifade edelim. Ha, sınır değiştiren bir savaş yok. Öyle söylemekte fayda var belki.
Çünkü hani işte 17. 18. ve 19. yüzyıllar Osmanlı'nın duraklamayı ve gerilemeyi ve yıkılış sürecini yaşadığı dönemde İran'da bulunan bir devlet yani hiçbir şekilde askeri mücadeleye, silahlı mücadeleye girmiyor ve sanki İran'la olan tarihi ilişkilerimiz Kasışır'ında itibaren bitmiş, kesilmiş gibi, bıçakla kesilmiş gibi bir durum söz konusu. Ama meseleye demek ki öyle bakmamak lazım.
Şöyle söyleyeyim, ya da niye Kasr-ı Şirin daha çok hatırlanıyor? Çünkü büyük bir savaşın ardından imzalandığı için.
Evet.
Mesela Erzurum Anlaşması var, 1740'lar olması lazım. Bu da bir sınır anlaşması ama böyle daha büyük bir çatışmanın sonucunda imzalanmadığı için belki hatırlamıyoruz. Hı-hı. Ya da o işte tahdidi sınır hudut, tahdidi hudut komisyonları var, sınırı düzenleyen. Bazı tabii ki orada üzerinde ihtilaf olan yerler var. İşte güneyde Muhammera bölgesi falan gibi. Ama dediğim gibi biz daha çok Kasr-ı Şirin'i hatırlıyoruz.
Evet. Peki Şiiliğin yükselişine karşı alınan bir takım tedbirler var hocam.
Evet.
Osmanlı topraklarında. Silahlı mücadelenin ötesinde yapılan neler vardı?
Yani silahlı mücadele neredeyse kullanılmıyor gibi diyelim. Şimdi asıl biz şunu görüyoruz. 1860'lardan itibaren bölgedeki valiler yavaş yavaş aslında raporları geçiyor. Yani ne diye? Ya burada Şiilik yükseliyor, İran'ın nüfuzu artıyor, tedbirler alınmalı vesaire diye. Yani devlet görevlileri bir şekilde yavaş yavaş konuyla ilgilenmeye başladığını görüyoruz. Tedbirler tabii ki alınıyor. Ne gibi tedbirler? Özellikle Abdülhamit dönemi biraz daha bu noktada öne çıkar. Tekrar edelim, tamamen yumuşak bir siyasetle aslında bu karşı bir propagandaya geçildiğini görüyoruz. Yani Sünni İslam'ın yayılması için aslında çalışmalar yapılıyor. Direkt Şiiliği hedef alan bir mücadeleden ziyade bu neyi içeriyor? Bir defa Sünni alimlerin gönderilmesi. Efendime söyleyeyim, medreselerde Sünni İslam'ın anlatıldığı kitapların okutulmaya çalışılması. Bazen seyyar medreseler kurulması, kitaplar gönderilmesi gibi tedbirleri görüyoruz. Aşiret mekteplerine, İstanbul'da kurulan aşiret mekteplerine o bölgedeki önemli isimlerin çocuklarının alındığını, eğitildiğini görüyoruz.
Tam anlamıyla bir soft power faaliyeti.
Aynen.
Yumuşak güç.
Burada özellikle bu önemli, ne diyelim, nüfus sahibi insanların çocuklarından az çok İstanbul havası teneffüs etmesi isteniyor. Hı hı. Yani İstanbul payitaht, büyüleyici, cezbeden bir şeyi var, yapısı var. Dolayısıyla İstanbul görmüş olmak önemli ve bir de bunu o mekteplerde devletin çizdiği müfredatla Sünni bir eğitim almakla pekiştirildiğinde bu önemli hale geliyor. Ama en genel anlamıyla Abdülhamit'in bu kitap göndermesi, alim göndermesi de çok etkili olmuyor. Bunu da vurgulamakta fayda var. Kimilerince böyle Şii müçtehitleriyle Şiiliği tartışacak derecede ilim adamının çok sayıda olmamasını bir sebep olarak gösteriyor. Kimisi finansal krizlerin bu tür politikaları devam ettiremediğini ifade ediyor. Yani bir karşı propaganda yapılmış ama bu Şiiliğin yükselmesini çok engellediğini söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bugünkü Irak coğrafyasındaki Şii nüfusun yükselmesinde de o trend devam etmiş oluyor aslında.
Eyvallah hocam. Hocam, mevzuyla ilgili konuşacak daha çok şey var ama yani aklıma gelen bir sürü de soru var.
Evet.
Sizin de bir takım notlarınız var.
Evet.
Son yani, olarak neler söylemek
mesela
istersiniz?
Mesela şunları söyleyelim. Aslında birkaç tane bu İranlılar asıl burada problem dedik ya, Osmanlı toprağında yaşayan, Irak bölgesinde yaşayan Irak. Bugün açıkçası Irak'ta ne kadar İranlı yaşıyor bilmiyorum. Yani Irak vatandaşı olmayan İranlı ne kadar var bilmiyorum. İşte Kasım Süleymani onlardan bir tanesiydi. Ama Osmanlı döneminde birkaç bazı konu başlıkları var ki daha çok Osmanlı yetkilileriyle İranlıları karşı karşıya getiriyor. Bunlardan bir tanesi demin zikrettik cenaze meselesiydi. İran'da olmasına rağmen cenazelerini buraya almak istiyorlardı. İki, türbelerin onarımı. Yani Kerbela'da, Necef'te, Samarra'da Şii türbelerinin onarımını İranlılar yapmak istiyor. Ciddi paralar aktarıyorlar. Ama buna izin verdiğinizde onların nüfuz alanı genişliyor.
Evet.
Şöyle düşünün. Önceki programda konuştuk. Osmanlı Arabistan bölgesi hakimiyeti girdikten sonra Kabe'ye dışarıdan yardım almıyor. Hı. Onarmak isteyen, hediye göndermek isteyen. Niye? Başkalarının nüfuzu bu alanda gelişmesin diye. Dolayısıyla türbe onarımı bir problem. İki, cuma hutbeleri. Yani özellikle hutbelerde ilk üç halifeye hakaret edilmesi Osmanlı'nın kabul etmeyeceği bir şey. Birçok müzakerede bunların dile getirildiğini de görüyoruz. İran tarafı hep Caferiliği meşru mezheplerden bir tanesi olarak kabul edilmesini bastıracak. Hı-hı. Osmanlı hep bu ilk üç halifeye hakaret meselesini gündeme getirecek. Ama belki daha da problemli bir şey. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren işte 1858 toprak reformu var Osmanlı'da. Bu Irak'ta da uygulanacak. 1867'de yabancılara bile mülkiyet edinme hakkı verilecek. Düşünün, İran'dan gelmiş adam Necef'te, Kerbela'da toprak alıyor. Şii medresesi inşa ediyor. Hmm. Dolayısıyla bunlar asıl sıkıntı oluşturacak meseleler. Devlet bunları bir şekilde engellemeye çalışacak. Asıl mesele bu. Bir de geçen hafta Yahudileri de konuşmuştuk. Arşivde gördüğüm bir belge de ilginç bu noktada. Onunla belki tamamlamış olalım.
Buyursunlar.
Irak'ta mesela Yahudilerin bir kısmı, yüze yakın Yahudi, cizye vergisi vermeyecek bir ara. Niye vermiyorlar diye şey yapıldığında, biz diyor İran Yahudisiyiz diyor. Biz diyor İran'dan geldik diyor. Yani Osmanlı tebası değiliz. Bizden cizye alamazsınız diyecekler. Dolayısıyla demek istediğim meselenin merkezinde aslında Şii olmaktan ziyade İran etkisi var. Hı hı. Bunu dikkatten kaçırmamak lazım. Bugünkü Irak'ta da değil mi? Irak siyasetinde Şiilik çok büyük bir nüfuz alanına sahip. İran, Irak'ı maalesef bir arka bahçesi gibi kullanmaya çalışıyor. Az çok 19. yüzyıl Osmanlı Irak'ı ile bugünkü Irak arasında İran'ın nüfuz kurma çabaları bakımından bir benzerlikten bahsetmek mümkündür diye düşünüyorum.
Zaten Kasım Süleymani'nin de bir darbe yaparak Şiileri Irak'ta iktidara getirmeye çalışmak üzere bir çabanın içerisinde olduğu iddia ediyor.
Tabii,
enteresan şeyler hocam.
Bu arada şunu da unutmadan söyleyelim. Saddam Hüseyin bir Sünniydi.
Evet.
Tikrit bölgesi Sünni bir bölgeydi. Saddam Hüseyin nasıl ki Şiileri bastırıyordu. Tabii Saddam gittikten sonra da Şiiler iktidara geldi. Yoğun bir biçimde Amerika'nın eliyle bu sefer iktidardaki bütün Sünniler ezilmeye, işlerinden atılmaya vesaire başlandı. Bu tür politikalar Sünni-Şii grupları karşı karşıya da getirdi. Osmanlı şunu dedi ki, kendi tebasından olan Şiileri bir tehdit olarak görmüyor. Hatta Osmanlı Irak'ındaki yönetimde Şiileri görebiliyorsunuz. Yani çok belli. Haydar isminde birisi 19. yüzyılda yani istisnasız bir şekilde Şii bir kimliğe sahiptir. Yani bunların işte vilayette, matbaada vesaire, hatta Yezidilerin falan bile istihdam edildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla mesele, tekrar altını çizelim, Osmanlı tebası olan Şiiler değil, bölgede artan İran etkisi, dış tehdit meselesi ve onların orada bir beşinci kol faaliyeti denebilecek, çoğu zaman dış güçlere hizmet eden bir yapılarının olması.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da müstefid olduk.
İnşallah bu içinde bulunduğumuz haftalarda bu bölgede yaşanan olaylara tarihsel bir boyut kazandırmışızdır diye düşünüyorum.
İnşallah dinleyicilerimizin de istifade ettiğinden şüphem yok. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Osmanlı topraklarında Şiilik ve Sünnilik meselesini, Osmanlı Safevi ilişkilerini masaya yatırmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine inşallah huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.